Ayrım 47. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 581. 6. Duru hiddetle yürüyordu. Ağlamamak için zor tuttuğu gözyaşları burnundan yavaşça sızmaya başlamıştı bile. Neyse ki makyaj falan yoktu suratında. Burnunu hızla eline silip elini de parlayan elbisesine kurulayıp yürümeye devam etti. Sert adımları o kadar da hızlı değildi. Çünkü bu sefer Deniz'in kendisini yakalamasına ihtiyacı vardı. Neydi bu kucaklaşmanın anlamı? Göksel resmen taciz etmişti kendisini ve Deniz nasıl karşılık veriyordu bu tacize? Ona sevgi göstererek mi? Nasıl bir erkek bu? Böyle mi koruyordu kadınını? Can Manay olsa öldürmüştü herhalde o psikopatı. Kendisi yapmasa da icabına baktırmıştı bir şekilde. Duru okulun önüne açılan bahçeye vardığında geride bıraktığı kalabalığa baktı. Deniz peşinden gelmiyordu. Duru inanamıyordu. Yaşadıkları şeye rağmen Deniz ortada yoktu. Ondan nefret etti. Ona gününü gösterecekti. Sonrasında ne kadar yalvarırsa yalvarsın asla kendisine dokunmasına izin vermeyecekti. Resmen ihanetti bu. Göksel'e sarılmasındansa bir kadınla onu aynı yatakta yakalamayı tercih ederdi. İçindeki öfke o kadar kabarmıştı ki bir şeylere vurmak istiyordu. Geri dönüp Deniz'e saldırmak, ona bir daha asla kendisini göremeyeceğini söylemek istiyordu. Öfkesinden sıkılan yumrukları kolunu aniden birinin tutmasıyla anında gevşedi. Kendisini durduran kişinin Deniz olduğunu sanarak umutla döndü Duru. Ama değildi. 7. Can ayarlamaları henüz bitirmişti ki gösterinin yapıldığı ormanlık bölgeden okulun bahçesine uzanan toprak yolda sert adımlarla yürüyen Duru'yu fark etti. Gördüğünün Duru olması inanılmaz gelse de bu parıldayan elbiseden bile daha parlak bir ten başka kimse olamazdı. Bu gece Duru'yu tek başına görebileceğini hiç düşünmemişti. Can hayretle Duru'yu izlerken onun ağlamak üzere olduğunu fark etti. Gördüğü bir şeyden değil, Duru'nun ona hissettirdiği bir duygudan geliyordu bu anlayış. Duru'ya yetişmek için okulun girişindeki merdivenlerden üçer beşer indi. Ama Duru'nun adımları şimdi hızlanmıştı. Artık arkasına bakmak için yavaşlamıyordu da. Can Manay Duru'yu kolundan tutarak durdurmak zorunda kaldı. Yoksa yanında koşmak zorunda kalacaktı. Duru kendisini tutanın Can Manay olduğunu algılar algılamaz önce hiddetle kolunu çekti kurtardı. Sonra refleks halinde iki eliyle Can Manay'ı göğsünden ittirerek haykırmaya başladı. İçindeki öfke Can Manay'ın varlığıyla patlamıştı. ''Sapık, dokunma bana. Nereye baksam sen çıkıyorsun. Bu ne be? Siktir git başımdan. Sen aşağılık bir sırtlansın. Deniz'in yüzüne gülüyor, sonra da benim peşime düşüyorsun. Kim yapar bunu ha? Kim? Aşağılık bir sırtlandan başka kim yapar?'' dedi ve tokadı Can Manay'ın yüzüne indirdi. Birinci tokat sert inmişti ama ikincisi kesinlikle daha da sert olacaktı. Can salisiler içinde tokadı yiyip yememeye karar verdi. İkinci tokat gerçekten de daha sertti. Sonuçta bir sporcuydu Duru ve kendini kaldırabilen ellere sahipti. Tabii ki tokadı sert olacaktı. Üçüncü tokadı yerken Can karar verdi. Bu şiddetin tamamı Can'la aralığında geçenlerden kaynaklanır olamazdı. Duru resmen kendini kaybetmişti. Bu öfke tazeydi. Yaşananlara bu kadar kızmış olan biri olanları Deniz'e anlatır, hatta polise bile giderdi. Duru'yu öfkesinin içinde kaybolan birine dönüştürecek ne olmuştu? Neden yalnız başına yürüyordu? Nereye gidiyordu? Neden gidiyordu? Deniz neredeydi? Duru ağlamak üzereydi. Dördüncü tokatın havada olduğunu görünce Duru'nun elini yakaladı Can. Elini indirirken Duru'nun diğer eli ona vurmak için kalktı. Bu sefer ve Can onu da yakalayıp kızgın olduğun kişi ben değilim dedi. Duru kollarını kurtarmak için çekişirken Can bana istediğin kadar vur ama seni üzen kişinin ben olmadığımı bilerek vur bana diyerek Duru'nun kollarını bıraktı. Duru aniden boşta kalan ellerini indirmekte tereddüt etti önce. Sonra sağ elini bir daha vurmak için kaldırdığında karşısında hareketsiz duran Can Manay'ın suratındaki teslimiyetle çarpıştı gözleri. Tereddütle birkaç saniye ile havada asılı kalırken Can mırıldanarak seni bu kadar üzen şeyi öldürebilirim dedi. Duru havadaki eliyle Can Manay'a bir tokat daha attı ama bu seferki yumuşaktı. Tokattan sonra kısa denemeyecek kadar uzun, uzun denemeyecek kadar kısa bir an birbirlerine baktılar. Duru dönüp hızla yürümeye devam ederken Can Manay onu takip etmemek için öylesiye savaşmak zorunda kaldı içindeki tüm açlıkla. Duru okulun bahçesinden çıktığında Can Manay önce Ali'yi arayıp parlak elbiseli kızın gittiği yere sağ salim vardığında emin olmasını istedi. Sonra Deniz'le ilgili planının başarılı olması için son haber vermesi gereken kişiyi aradı. 8. Müzik ulaşması gereken dans ritmine ulaştığında etrafındaki dansçıların kendilerini dansa davet etmek için orada olduğunu anlayan izleyiciler zincirlerinden kurtulmuş kendilerine verilen dans etme izni için müteşekkir bir halde şeker dükkanındaki aç çocukların şekere saldırması gibi saldırdılar müziğe. Deniz sahnenin tepesindeki köşesinden kıpırdamadan izledi. Dansçıların dans ederek yaklaşması ve izleyenlerle göz göze gelmeleri bile insanların kalkıp dansa katılması için yeterli olur hale gelmişti. Herkes hazır özgürleşmeye. Bu saatten sonra ters gidebilecek tek şeyin Göksel'in kısa toleransından kaynaklanabileceğini bildiğinden gözlerini Göksel'den ayırmadan tüm sahnenin bir ayine katılır gibi kalkıp dans etmesine tanık oldu Deniz. Göksel kendini bir küçük baş sürüsünün içinde kurt gibi hissederek ilerledi kalabalığın içinde. Atmosfere yayılan müziğin arkasına gizlenebileceğinin bilincinde suratında Duru'nun tokadıyla dağılan makyajını önemsemeden bir ilah gibi yürüdü. Göz göze geldiği herkes ayağa kalkıyor, ona doğru yaklaşıyordu. Göksel kendisine yaklaşmak isteyen kişilere elini uzatıyor, onları müziğin ritminde bir kez döndürüp vücudunun çevikliğini bir avantaj olarak kullanarak sıyrılıyor, kalabalığın içinde kamufle oluyordu. O gece kimse yakalayamadı bu adamı. Eline kartvizi sıkıştırmak dışında bir an bile hakim olamadılar onun varlığına. Ne durdurabildiler ne de onunla dansa devam edebildiler. Onun bir an gördüler ve sonra kaybettiler. Birçoğu bu adamı ulaşamamanın verdiği hayal kırıklığı içinde ellerinde kartvizitleriyle bitirdi geceyi. Deniz durduğu yerden Göksel'in insanlar üzerinde yarattığı etkiyi izlediğinde kendi kendine gülümsedi. Suratındaki gülümseme narin ellerin saçlarını arkadan dokunmasıyla dondu. Ancak Duru'ya ait olabileceğini düşündüğü ellere doğru döndüğünde hissettiği şaşkınlık sarsıcıydı. Hem Deniz hem de ada için. Deniz'in suratındaki şaşkınlığın iğreti olmuş bir insanın surat ifadesiyle birleştiğini gören ada, Deniz'in suratına uzanmak üzere olan elini hemen indirdi. Deniz sert bir şekilde "Ne yapıyorsun?" diye çıkıştığında ada yok olmak istedi ve oldu. Hızla başını öne eğip Deniz'i geçti ve kalabalıkta dans edenlerin içine karışıp yok oldu. İçinde hissettiği utanç kızgınlıkla öyle ayrılmaz bir şekilde birleşmişti ki Deniz'in durduğu köşeden hala kendisine bakmakta olduğunu düşünerek dans etti. O köşeye hiç bakmadan hayatında ilk defa dans eden biri için umursamazca ve doğallıkla dansına devam etti. 9. Deniz yorgun gözlerle saatine bakıp gecenin son müziğinin çalması için zamanın geldiğini kontrol ettiğinde müziği duyabilen herkes dans ediyordu artık. Canmanay haricinde. Uzaktan selamlaştılar. Deniz müziğin yükselen ritmine rağmen Göksel'in kendi kendine sallanan adaya çevikliğinden arınmış bir şekilde sakince yaklaştığını gördüğünde rahatladı. İzlenmeye değer bir şey diye düşünerek dikkatle baktı bu iki genç insana. Ada kendi kendine iki yana sallanırken Göksel ürkek denilebilecek sakinlikte kızın etrafında ona gereğinden fazla yaklaştığını düşündüğü herkesi uzaklaştıran enerjisiyle meydan okuyarak bir kez dolandı. Ama ada bu dolanışı fark etmedi bile. Galiba gözleri kapalıydı. Göksel oluşturduğu bu boşluğun ortasında çok değerli bir şey varmış gibi adayı izlemeye başladı. Dakikalar sonra ada aniden sallanmayı bırakıp önce etrafındaki boşluğu sonra arkasında kendisini izleyen Göksel'i fark ettiğinde Deniz izlediği şeyin özelliğini anladı. Adanın tuhaf hareketi Deniz'in kafasında mazide bir saçmalık olarak kalmıştı bile. Ada kendisine bakan Göksel'i görünce gözlerini yine kapadı. Sallanmaya devam etti. Göksel'in orada öylece durup kendisini sonsuza kadar seyredebileceğini biliyordu. Kafasından Deniz'i atabilmek için bundan daha fazlasına ihtiyacı vardı. Gözleri kapalı sallanırken çok küçük bir hareketle sadece kollarını Göksel'e doğru uzatması yeterli olacaktı. Göksel, adanın kendisine doğru uzanan kollarının davetine katılırken hiç tereddüt etmedi. Kaslı kolları ve çıplak vücuduyla adayı kollarının arasına alırken etrafta ikisini izleyen kalabalık bu büyülü boğa adamla muhteşem müzik yapan çirkin kızın birbirleri için yaratılmış olduklarını düşündüler. 10. Uyumak imkansızdı. Deniz'in iğrençliği içinde tamamen nefrete dönüşmüştü ama uyumasını engelleyen o değildi. Attığı onca tokattan, ettiği onca hakaretten sonra Canmanay'ın son bakışı çıkmıyordu aklından. Siyah gözlerini kıpırdamadan anlayışla bakmıştı yüzüne. O gözler bir şeylerin anahtarıydı. Güzel olduklarından ya da çok anlamlı olduklarından değil, derinliklerinde kaybolacak kadar korku verdiklerinden bakılasıydılar. Cesaret eden, bekleyen, dingin, savaşçı gözler bir an da olsa durumunu sorgulayan, merak eden, hırçın gözleriyle karşılaşmış ve Duru'ya geri kalan her şeyi önemsiz kılacak duygular yüklemişlerdi. Canmanay'ın şimdi gecenin bu saatinde bile yan evde uyumadan kendisini beklediğini biliyordu. Şu an yataktan kalksa ve kapısına gitse sorgulamadan içeri alırdı onu. Bu düşünce önce bir olasılık gibi yayıldı beyninde. Sonra bir güdüye dönüştü bedeninde. Duru yataktan kalkarken kendisini test eden bir kobay gibi hissetti. Kendi deneyinde denekti. Yavaşça merdivenlerden indi. Salonda açık televizyon karşısında iki büklüm kıvrılmış uyuyan Deniz'e baktı. Koltukta kıvrılmış halini hissettiği anlık acımanın yerine kendisine ihanet eden birine bakıyor olduğunu düşünür düşünmez öfke aldı. Kendisiyle konuşmaya çalışmamıştı bile. Yukarıya çıkmış, yatak odası kapısının kilitli olduğunu görünce biraz kapıyı zorlamış, Duru'nun küfürle onu kovmasının ardından konuşmadan aşağı inmişti. Eskiden olsa belki o kapıyı kırar ama ne olursa olsun böyle bir duygunun yayılmasına, etrafa sinmesine izin vermezdi. Sokak kapısına doğru gittiğinde eğer dışarı çıkacaksa ayakkabı ya da terlik gibi bir şey alması gerektiğini düşündü. Zaten sokağa çıkmaya niyeti yoktu aslında. Bu basit bir testti. Yalın ayak dışarı çıktı. Hala kendisini denek olarak kullandığı deneyin devam ettiğini düşünerek bahçe kapısına doğru ilerlerken nerede duracağını sordu kendi kendine. Büyük ihtimalle bahçe kapısında duracaktı. Bahçe kapısının merdivenlerine geldi. Aşağı indi. Ve işte kapıdaydı. Orada öylece durdu. Geri dönmesi gerektiğini, eve geri döneceğini bilerek bekledi. Kapıyı açtı kendine şaşırarak. Kafasını sokağa uzattığında sabah ayazının soğukluğu ürpermesi neden oldu. Bu kadar üşümekte bir zarar yoktu. Nasılsa birazdan eve geri dönecekti. Bu sadece bir testti. Camın en kapısına bakmak için bir adım dışarı çıktı. Bir bakıp kesinlikle geri dönecekti. Ama maalesef camın en kapısı ardına kadar açıktı. Bir dakikadan biraz fazla onun kapısının önünde öylece durduktan sonra temkinli bir şekilde bahçeye adımını attı. Merve'nin ilk basamağına geldiğinde yukarı çıkmak yerine bekledi. Bir dakikadan biraz daha az zaman sonra bir adım daha attı basamağa. Yaklaşık 10 basamağa çıkmasının ne kadar sürdüğünü hatırlamayacak kadar kendini merakına bırakmıştı. Şimdi Canman'ın bahçesinde yalın ayak geceliğiyle öylece dikiliyordu. Kendine iyice şaşırdı. Ne işi vardı burada? Deniz'i düşünüp pişmanlık duymak istedi ama hiçbir şey hissedemedi. Zaten bu sadece deneydi. Birazdan eve dönecekti. İçinde bir şeyler ölmüştü. Canlandırmaya çalışmak bir ölünün kalbini yumruk atarak kaburgalarını kırmak gibiydi. Gerçi kaburgalarını kırma kısmı kendini iyi hissetmesine yarayabilirdi. Bahçedeki divana benzeyen perdeli çardağın yanına geldi. Hava bu kadar serin ve aydınlanmak üzere olmasa buraya uzanmak iyi bir fikir olabilirdi. Eve dönüp yatağına girip kafasını boşaltmalı ve bir süre Canmanayı düşünmemek için beynini terbiye etmeliydi. Duru kendi deneyinin tek deneyi olarak Canmanayın bahçesinde öylece baktı etrafına. Eve geri dönüp bu deneyi sonlandırmanın zamanı çoktan geçmişti. Bahçeden çıkmak için geri döndü. Kendisinin girmesi için özellikle açık bırakıldığından emin olduğu evin kapısının önünden sessizce geçti. Sokağa açılan kapının merdivenlerine geri döndüğünde irkildi. Çünkü kapı kapalıydı. İçeri girdiğinde özellikle açık bıraktığı kapı şimdi tamamen kapatılmıştı. Kafasındaki düşünceler hissettiği şoka sessizleşirken kolundaki elin sıcaklığını hissetti. Eli hissettiği anda Canmana ile tekrar göz göze gelmemek için dönmemesi gerektiğini söyledi kendine. Ama Duru'nun refleksleri çok güçlüydü. Beyninin karar vermesini beklemeden harekete geçirdiler. Vücudunu ve kolunu tutan ele doğru döndü Duru. Yine o derinliklerinde kaybolacak kadar korku veren gözler aynı cesaret ederek, bekleyerek dingin bir savaşçı gibi bakıyorlardı kendine. Canmanın eli kolundan kayarak Duru'nun eline ulaştı ve Can duraksamadan Duru'yu elinden tutup eve doğru yavaşça ilerledi. Ne Duru'yu çekiyor ne de elini sıkıca tutuyordu. Duru'yu takip etmeye yönelten şey Can'ın eli değildi. İçine girdiği histi. Rüyada gibi takip etti Can'ı. Elinin sıcaklığından güç alarak ama özgürce. Bu adamın yapmayacağı tek bir şey vardı. Duru'yu incitmek. Hissettiği şeyin güven olduğunu anladı Duru. Can önde, o hemen arkasında hiç konuşmadan Canman'ın evine girdiler. Yine hiç konuşmadan merdivenlerden çıktılar. Can özellikle dikkat etti Duru'ya bakmamaya. Yapacağı en ufak bir hareketin onu kaçırmasından, fikrini değiştirmesinden korkuyordu. Bu bir şey değil diye düşündü. Asıl otokontrol aynı yatakta uyumaya çalışmasıyla başlayacaktı. Sessizce çıktılar merdivenleri. Duru yatak odasına girdiklerinde Canman'ın yatağının henüz bozulmadığını görünce tuhaf hissetti kendini. Can resmen onu beklemişti. Can komodinin üzerindeki kumandayla bir hamlede kapattı panjurları. Panjurların küçük deliklerden süzülen ışığın sarı karanlığı vardı loş odada. Huzurlu ve uykulu. Duru kendini hiç yabancı hissetmeden uzandı yatağa. Hala kendi deneyinin deneyi gibi hissederek Duru'nun ardının olabildiğince yavaş ve hafif bir şekilde yatağa girdi Can. Duru Can'a sırtını döndüğünde Can aralarındaki mesafeyi korumaya özen göstererek yaklaştı ona. Sarılmak için uzak, koklamak için yakındı. Can kollarını kendine saklayarak kafasını Duru'nun beyaz tenine, ensesine doğru uzattı. Duru'yu tedirgin edebilecek her türlü temastan uzakta, öylece kıpırdamadan uzandı. Aldığı sessiz nefeste Duru'nun beyaz teninden yükselen meyve kokusu içine aktı Can'ın. Burada, bu an, bu kokunun içinde ölebilirdi. Huzurla. Gözlerini kapamaya çalışıyor, bu anın bozulmaması için hareketsiz öylece yatması gerektiğini kendine tekrarlayıp duruyordu. Ama imkansızdı. Gözleri kendiliğinden açılıyor ve bir nefes uzaklıktaki Duru'nun tenine baktıkça daha da derin nefes alması için beynine sinyal gönderiyordu. Dakikalar dakikaları kovalarken Can'a sanki saatler geçmiş gibi geldi. Ve içinde yaşadığı açlığı kontrol edemeden burnunu Duru'nun tenine dayayıp çok derin bir nefes aldı. Daha nefesi alırken pişman olmuştu. Nasıl böyle bir riske girebilmişti? Duru her an kalkıp gidebilir ve bir daha asla ona bu kadar yakın olmayabilirdi. Hissettiği pişmanlığın daha da değerli yaptığı bu nefes Can'ın ciğerlerini doldu ve oradan tüm hücrelerine yayıldı. Duru hiç kımırdamadı. Can bir daha asla onu koklamaması gerektiğini kendine söyleyerek tuttu nefesini. Ama bu öyle kolay kontrol edilebilir bir şey değildi. Yine dakikalar, saatler gibi geldi Can'a. Ve yine Can doldurdu Duru'yu ciğerlerine. Sonuna kadar. Kollarının Duru'nun bedenini sarmaması için resmen savaş veriyordu. Vermeliydi. Yoksa bu beden çekip gidebilirdi. Can tuttukça kendini, Duru'nun kokusu sardı her bir hücresini. Dakikalar saate dönüştüğünde Duru'nun aldığı ritmik nefesle Can onun uyuduğunu anladı. Nasıl uyuyabilmişti? Kendi hissettiği ateş bedenini acıtırcasına yakarken Duru nasıl da uyuyabilirdi? Can'ın hissettiği hayret rahatlamaya dönüştü hemen. Duru uyuyordu. Huzurlu bir şekilde Can'ın yanında uyuyordu. Kendisi de uyumaya çalışmalıydı. Bu imkansızlık içinde öylece bekledi Can. Kendi hesabına göre saatler, gerçekliğe göre ise sadece 4 dakika geçtikten sonra Duru'nun uykusunu sarsmamaya ekstra özen göstererek sakince sokuldu ona. Sağ elini yavaşça onun geceliğinin üzerinde kaydırdı ve kolunun ağırlığını Duru'nun bedenine bırakmadan koluyla Duru'nun göbeğini kavradı. Duru uyanmamıştı. Hiç kıpırdamadı. Bu incecik bel, kendisini saran pamuklu kumaş parçasının altında Can'ın neredeyse bir elin avucuyla sarabileceği küçüklükte öyle narindi ki Can bu beli eliyle tutup iyice kendine çekmeyi düşündü ama yapmadı. Yine kendisine saatler gibi gelen bir zaman dilimi içinde birkaç dakika kıpırdamamak için kendini zor tuttuktan sonra kalçasıyla bedenini kaydırarak Duru'ya doğru iyice yaklaştı. Şimdi Duru'nun kalçaları Can'ın uyluğunun tam önündeydi ve aralarında sadece birkaç santim boşluk vardı. Duru'nun her nefes aldığında alçalıp yükselen bedeninin kendisine ne kadar yakın olduğunu düşünür düşünmez penisine akın eden basınç kasıklarına ağrı verecek şiddete geldi. Ve Can ereksiyonunu engellemek için gözlerini sıkıca kapatıp her zaman düşündüğü ölü annelerinin memesinden süt içmeye çalışan yavru köpekleri düşündü. Fayda etmedi. Duru'nun bedenine bu kadar yakınken manyetiğine kapılmış bir mıknatıs gibiydi. Çekildikçe çekiliyordu. Bunu değiştirmek imkansızdı. Kendi arzusu bedenini sararken aklına Duru'nun uyandığı ve yataktan fırlayarak kalktığı düşüncesi geldi. Ve hemen çekti kalçasını Can. Ona bu kadar yakın olup da bu kadar dışında olmak kalbini acıttı. Ama Can dayandı kıpırdamadan. Hissettiği tüm basınca rağmen Duru'nun yanında olmak ve yitmek üzere olan bir ereksiyon arasında dünyanın en huzurlu anında sıkışıp kalmıştı. Ta ki Duru kalçasını Can'ın uyluğuna yapıştırana kadar. 11. Sokak kapısının ani çarpış sesi öyle yankınlaşmıştı ki Deniz aniden uyandı. Koltukta iki büklüm yatmak kısa uykusuna rağmen bu sefer kaslarını epey yormuştu. Yorgun o kadar keskindi ki hızla kapanan kapıya doğru hamle yaparken neredeyse vücudu kendini taşımakta zorlandı. Belki de bu koltuktan ilk defa ayık bir şekilde kalktığı için yorgundu. Kapının üstündeki nazar boncuğu ipinin ucunda hala sallanıyordu. Duru'nun biraz önce kapıyı çarpıp çıktığını düşünerek kapıyı açıp bahçeye baktı. Bahçede kimse yoktu. Hızla sokağa açılan kapıya doğru ilerlediğinde kapının ardına kadar açık olduğunu görüp merdivenleri üçer beşer atlayarak indi aşağı. Sokak bomboştu. Vücuduna yayılan adrenalinin etkisiyle uykudan kamaşmış gözlerini açabildiği kadar açarak Duru nerede diye dikkatle baktı sokağa. Ama 3 metre ileride yerleri süpüren çöpçüden başka kimse yoktu. Canmanay buraya taşındığından beri belediye bile daha bir ciddi ilgilenir olmuştu bölgeyle. Deniz yanına ayak hızla çöpçüye doğru ilerlerken Duru'nun bir köşeye saklanmış olabileceği umuduyla etrafa bakınarak attı adımlarını. 12. Duru kendi belgesini çeken biri gibi girmişti yatağa. Her an kalkabilecek güçte ve özgürlükte. İstemediği hiçbir şeyi yapmayacağını biliyordu. Neyi isteyip istemediğini bilmiyordu. Can'ın hemen kendisine sokulup sarılabileceğini düşünmüştü. Ama Can uzak durunca bu davranış hoşuna gitti. Daha yukarı çıkarken Can'ın kendisini arsızca sıkıştırması durumunda onu ittirip koşarak bu evden çıkmayı planlamıştı. Öyle olmasını umarak. Ama Can tam tersine saygılı bir şekilde mesafeyi korudu. Yanında yatarken Can'ın kendisini sessizce kukladığını hissetti. Neydi kendisini bu kadar değerli yapan şey? Bu adam neden bu kadar kafayı takmıştı Duru'ya? Can kendisini koklarken tuhaf bir şey hissetmişti. Hissettiği duyguyu düşündü. Değerliydi. Kendini değerli hissediyordu bu adamın yanında. En değerli. Asla yeri doldurulamayacak değerli bir şey gibi ve kadar güçlü. Can'ın bu dikkatli davranışının nasıl da zor olduğunu düşünüp kendi içinde eğlendi. Eğer onu sıkıştırmaya kalkarsa hemen doğrulup yataktan fırlayacağı konusunda kararlıydı. Bu sadece bir deneydi o kadar. Aradan ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. Burada böyle yatmış neyi beklediğini de bilmiyordu. Ne istediğini bilmiyordu. İşte tam o sırada Can burnunu aynen Duru'nun boynuna sokup derin bir nefes aldı ve hemen kafasını geri çekti. Duru, canın boynuna değen yüzünü hissedince bir an irkildi. Ama o kadar kısa bir zamanda yapmıştı ki bu hareketi tepki vermedi. Canın kendisini ne kadar istediğini düşününce kalbi hızlandı. Birini bu kadar istemek nasıl bir şeydi? Peki ya bu kadar istediğin biriyle sevişmek nasıldı acaba? Can Manay'ın yerine koydu kendini ve ona acımayla karışık hayranlık duydu. Bu kadar cesaretli olduğu için hayran, kendisine bu kadar tapındığı için acıyordu ona. Birazdan yataktan kalkacaktı ama içinde hissettiği bu duygularla biraz daha oynamaya ihtiyacı vardı. Bu evden çıktığında bir daha asla dönmemesi gerektiğini biliyordu. Oyunu birazcık uzatmanın şimdilik zararı yoktu. Gözlerini kapayıp ritmik bir şekilde nefes alarak uyumaya çalıştı. Uyumuyordu. Bu halinin Can Manay tarafından uyuyormuş varsayılacağını da biliyordu ama umursamadı. Bu yataktaki varlığını sadece kolaylaştırıyordu. Can Manay da kendisi gibi bir denekti bu deneydi. Onu da deniyordu o kadar. En ufak bir harekette nasıl olsa kalkıp çıkacaktı bu evden. Can'ın kolunu kendi karnının üstünde hissettiğinde gerçekten de uyumak üzereydi Duru. Bu yatağı bu kadar konforlu yapan teknolojiyi merak etmişti. Hayatında yattığı en rahat yataktı. Can'ın eli karnının üstünde kıpırdamadan duruyordu şimdi. Ama Duru nefesini bozmadı. Uyuyor gibi olmak deneyi kolaylaştırıyordu. Nasılsa birkaç dakika sonra çıkacaktı bu odadan ve Can Manay'ın hayatından. Bu hareketten sonra uzun bir süre Can Manay'ın hareket etmeye cesaret edemeyeceğini düşünürken Can'ın bedeni iyice yaklaştı kendisininkine. Duru bu hareketin devamını bekledi ama gelmedi. Bu odanın içinde sanki zaman yoktu. Kapalı kepenklerden kaç saat geçtiğini anlamak imkansızdı. Öylece yatıyorlardı yatakta. Duru bir süre daha böyle duramayacağını düşündü. Sıkılmıştı ve kalçasını Can Manay'ın kasıklarına dayayarak onunla biraz oynamaya karar verdi. Nasılsa birazdan kalkıp çıkacaktı bu odadan. Duru'nun tek bir küçük hareketi Can'ın kollarıyla onu sıkıca kavramasına, Duru'nun bedenini kendisine çekip vücuduna iyice yapıştırmasına ve kafasını boynuna yaklaştırıp onu derin derin koklamasına neden olmuştu. Bu kapanın içinden birazdan çıkması gerektiğini düşünen Duru, Can Manay'ın daha da sıkı sarılmasıyla nasıl kurtulacağını geçirdi kafasından ve tam kalkmak için hamle yapmak üzereydi ki Duru'nun çığırından çıktı. Çünkü Can yüzünü Duru'nun boynundan kaydırıp aniden dudaklarına yapışmıştı. Duru, Can Manay'ın kendine kenetlenmiş kolları, hatta üstüne attığı bacağının ağırlığı içinde hapis hissederek Can'ın öpüşüne bir anlık şaşkınlık ve dalalet içinde karşılık vermeden durdu. Ama Can şimdi arkasında ona sürtünmeye başlamıştı ve karnındaki eli yukarıya, göğsüne doğru kaydı. İşte o an Duru kendine geldi. Önce Can'ın ellerini engelledi kendi elleriyle. Ama Can biraz daha doğrulup yarım bir şekilde Duru'nun üstüne çıkmıştı. Elleri Can'ın bedeni altında sıkışan Duru gözlerini açmak zorunda kaldı. Suratını Can'ın ağzından çekmeye çalışırken bırak diyebildi. Ama Can öylesine iştahla öpüyordu ki duymadı ya da önemsemedi. Dudaklarını öpmeye, emmeye devam etti. Can'ın engellenen eli Duru'nun geceliğine inmişti şimdi. Geceliği bir hamleyle yukarıya çekmeye çalışırken Duru bu sefer gerçekten işin ciddiyetini kavramıştı ve Can'ı tüm gücüyle üstünden attı. Duru'nun bu hamlesi Can'ın sadece dudaklarından uzaklaşmasına yaradı ve Can çevik bir hamleyle şimdi Duru'nun bacaklarının arasındaydı. Duru, Can'ın kendisini öpen dudağını ısırdı, açılacak kadar. Can yılmadı. Duru'nun uygulamaya çalıştığı şiddetli dudaklarını bu ısırığa daha da bastırarak karşı koydu. Duru, savaşarak kurtulamayacağını anladığında Can'ın erkekliğini tam uyluğunun üstünde hissediyordu artık ve bir anda kendini tamamen bıraktı. Savaşan bedeni ölmüş gibi yatağın üstüne yığıldı. Can'ı ittiren kolları iki yana düştü. Duru gözleri açık öylece bakıyordu. Can'ın kendi dudaklarına gömülmüş suratına. Can hemen durdu. Önce sürtünmeyi kesti. Sonra kafasını Duru'nunkinden kaldırıp dikkatle baktı onun gözlerinin içine. Duru dümdüz bakıyordu bu derin gözlere ve ne yapıyorsun diye bunaldı hayal kırıklığı içinde. Can, Duru'nun bedeninin teslimiyetinden yararlanıp kendi vücudunu Duru'nun bacaklarının arasına, külotunun üstüne iyice yerleştirirken sakince mırıldandı. Seni benim yapıyorum. Duru, istemiyorum dedi sakince. Savaşmadan ama kararlı. Can eliyle Duru'nun külotunu sıyırırken önemli değil dedi. Ve Duru'nun içine girmeye hazırlanırken beni hatırlayınca isteyeceksin diye ekledi. Duru uyguladığı taktiğin Can Manay'da hiçbir işe yaramadığını anladığında Can Manay'ın ağırlığına rağmen bacaklarını iyice açıp kalçasını bir hamlede yukarı kaydırdı. Bacaklarını Can Manay'ın karnının üstünden onun beline iyice doladığında Can bir an Duru'nun aniden kendisine katıldığını düşündü. Ta ki Duru uzun bacaklarını iyice sıkmaya başlayana kadar. Can omurgasının etrafında dolanan bu güzel bacaklar için ölebilirdi. Ama bu bacaklar etrafından öldürülebileceği hiç düşünmemişti. Bacakların basıncı önce midesinin kasılmasına sonra hemen diyaframının ve ciğerlerinin sıkışmasına neden oldu. Duru'nun bacaklarını iyice sıkmasıyla gittikçe artan basınç içinde Can resmen nefes alamıyordu artık. Almak için içine çektiği nefes sıkışmış ciğerlerine girmeden geri çıkıyordu. Göz göze geldiklerinde Duru'nun suratındaki güç, kendinden eminlik ve parlayan gözlerindeki zeka Can'ın beynine öyle bir kazındı ki Can bundan sonra her Duru'yu düşündüğünde onu hep bu anki ifadesiyle hayal edecekti. Kendisini öldürebilecek güçte. 13. Çöpçü, Deniz'in telaşla yataktan fırlamış haline garip garip bakarken yoldan geçen birkaç araba dışında kimseyi görmediğini anlamıştı Deniz. Deniz, kendisine verilen bu cezanın ağırlığını taşımaya alışmış, kızmadan sakinliğini koruyarak ve Duru'nun iyi olması dışında başka hiçbir beklentisi olmadan eve geri döndü hemen. Açık bırakılan her kapıyı kapattığında emin olarak girdi eve. Hemen üst kata çıktı. Daha da dikkatli şekilde aradı. Duru yoktu. Yatakta uyumuştu ama telefonu dahil her şeyi, tüm eşyaları evdeydi. Duru'nun kıyafetlerini inceledi. Hiçbir eksik yoktu. Evin diğer odalarını Duru'yla yüksek sesle konuşarak gezindi. Duru'nun kendisine kızgın olduğunu biliyordu. Kızdığında her zamanki gibi çekip gitmiş olabilirdi. Normalde bunu yadırgamazdı. Ama sanki buharlaşmış gibi yok olması tuhaftı. Ayakkabıları, ayağına giyme olasılığı olan her şey buradaydı. Deniz tüm evi en ince detayına kadar aradı. Duru yoktu. Kendisine lazım olabilecek her şeyi bırakıp yok olmuştu. Çaresizlik, pişmanlık, korku öylesine derin yayılmaya başlamıştı ki bedenine, Deniz midesinden kanına karışmaya başlayan asidin içinde kendi bedeninde resmen yandığını hissetti. Duru'nun saklanmadığından emindi. Bir şeylerin ters gittiğinden emindi. Bundan sonraki iki saat Duru'nun tanıdığı herkesi ararken Duru belki dönebilir umuduyla evde onu beklemekle kabus gibi geçti. Sonraki 8 aysa tam bir cehennemdi. 14. Can geri çekilmek yerine elini Duru'nun ipeksiz saçlarına uzattı. Sakince ve çok değerli bir şeye dokunduğunun bilinciyle okşadı Duru'nun saçını. Yine sakince Duru'nun yüzüne yaklaştı ve önce burnunu, sonra yanaklarını, oradan da alnını öpmeye başladı. İçindeki son oksijen kırıntısı da bitmek üzereyken Can narince Duru'nun yüzünü öpüyor ve saçlarını sakince okşuyordu. İçindeki karbondioksiti dışarı çıkartırken Duru'nun kulağına fısıldadı. Anlamıyor musun? Bu benden daha üstün bir duygu. Elimde değil. Vücudunda dolaşamayan kanın yarattığı basınca, içine alamadığı oksijenin eksikliğine, bacakların sıktığı etinin acısına ve omurgasındaki ağrıya rağmen kalçasını son bir hamleyle kaldırdı. Aşağıya kaydırdı ve Duru'nun içine girdi. Canı içinde hisseder hissetmez Duru'nun karşı koymak için çok direndiği tüm duygular yayıldı bedenine. Can'ın yavaşça içinde ilerlediğini hissetti tüm farkındalığıyla ve bacaklarını ne kadar sıkmış olsa da aslında vajinal kaslarını Can'ın girebilmesi için nasıl açtığına şaşırdı. Çok ıslanmıştı. Bu ıslaklığı Can'ın fark ettiğini bilmek çok utanç veriyordu. Vücudu istiyordu Can'ı. Mantığı çığlıklar atarak ona yataktan çıkmasını söylese de. Vücudu denemek istiyordu. Merakı getirmişti onu buraya ve şimdi merak ettiği şeyin içinde daha ilk saniyelerinden itibaren bu deneyimin kendisini nasıl da etkilediğini hissediyordu. Geriye dönüş yoktu. Duru'nun bacakları Can'ın bedenini kademe kademe kıskacından bıraktı. Can hissettiği kademe rahatlığıyla bozulan tansiyonun yerine gelmesi için derin nefesler aldı. Ama Duru'nun içinde ilerlemeyi bırakmadı. Duru'nun bacakları tamamen gevşediğinde Can o an Duru'nun içindeyken hissettiği duygudan daha güçlü bir duygunun var olmadığını biliyordu. Bedeninde hissettiği tüm has sanki ruhuna akıyordu. Ait olduğu yere varabilmiş bir ışık kümesi gibi hissetti kendini. Kaynağından çıkıp evreni dolanmış ve nihayet yaratıldığı yere dönmüştü. Bu has Duru kalçasını oynatana kadar sanki olabileceği en tepe noktada gibiydi. Ama Duru'nun Can'ın ince ritmine katılması tahammül edilemez daha büyük bir hazı doğurdu. Nihayet tüm vücudu oksijensizlikten kurtulup bu hazı hizmet edebilecek güce kavuşmuştu. Can ve Duru'nun ritimleri senkronize olurken Can onun dudaklarına yapıştı. Ve Duru Can'a devirip kendisini üste geçerken ağzının içinde dolanan dili yumuşakça emerek Can'ın öpücüğüne cevap vermeye başladı. Can yine Duru'yu yatırıp üste çıkarken bu ilk gerçek öpücüğün içinde tüm hazları barındıran gücüne bıraktı kendini. Duru ve Can için her öpüşmelerinin içinde tüm bu hazları barındıran çok güçlü duygular oluşturması işte bu yüzden olacaktı. İki kişinin yaşayabileceği her türlü zevk bu ilk öpücükle beraber deneyimlendi, bütünleşti. Dudakları birbirlerinden hiç ayrılmadan 3 saat seviştiler. Can bu saatler içinde Duru'nun içinden hiç çıkmadan 4 kez boşalmış ve her anında orgazm olmuştu. Duru bu kadar istenilmenin yoğunluğu içinde yükseldi. Birinde bu kadar açlık yaratmanın verdiği tatminin aynı zamanda onu bu kadar doyurabilmekle nasıl da büyüdüğünü deneyimlerken başka hiçbir şey düşünmedi. O sabah Duru'nun önceki hayatına dair her şey Can içine aktıkça Duru'nun bedeninden, beyninden, düşüncelerinden çıktı gitti. Birkaç aylığına da olsa Deniz'den geriye hiçbir şey kalmayana kadar Duru'yla sevişti Can. Ona hissettirdiği hazın onun her hücresinde bir farkındalık yaratmasını dileyerek durmadı. Duramadı. Çünkü bu Can Manay'dan daha güçlü bir duyguydu. İyi bir hikaye asıl bittiğinde başlar. Çi. Kitabın sonu. 21 Mayıs 2016. Sayfa 598.